Ayrım 18.
Tabancalarımın çıkardığı gürültü az kalsın beni ele verecekti. Eğer bir gün olur da onun o güzel gözlerini yeniden görmem nasip olursa, Düşes işte bu kez ruhumun 10 yıl sonra olacakları seyretmekten zevk alıp, bugün dört bir yanımda olup bitenlere bakmayı unuttuğunu söyleyecektir. Fabris az önce kıl payı kurtulduğu tehlikeyi düşününce ürperdi. Adımlarını sıklaştırdı ama az sonra koşmaktan kendini alamadı. Oysa bu pek sakınımlı bir davranış değildi. Çünkü evlerine dönen birçok köylünün dikkatini çekmiş oldu böylelikle. Ancak dağda, Grianta'dan bir fersahtan daha uzakta durmaya karar verebildi. Durduğu sırada bile Spielberg'i düşününce bütün bedenini soğuk bir ter kapladı. Kendi kendine, "Amma da korktum ha," dedi. Bu sözcüklerini işitir işitmez hani neredeyse utancından yerin dibine geçecekti. Ama halam bana her zaman benim en çok gereksinim duyduğum şeyin kendi kendimi bağışlamak olduğunu söylemez mi? Ben kendimi hep kusursuz, var olması olanaksız bir örnekle karşılaştırıyorum. Pekala işte korkumu bağışlıyorum. Çünkü bir başka yönden özgürlüğümü savunmaya iyice hazırlanmıştım. Hiç kuşkusuz beni tutuk evine götürmek için jandarmaların dördü de ayakta kalmış olmayacaklardı. Ardından da şu anda yaptığım hiç de askerci değil diye ekledi. Elimdekini doldurduktan sonra belki de düşmanlarımın dikkatini çektikten sonra çabucak geri çekilecek yerde belki de iyi yürekli rahibin bütün kehanetlerinden daha da gülünç bir hevesle oyalanıyorum. Gerçekten de Fabris en kısa yoldan geri çekilip Maggiore Gölü'nün kıyılarına ulaşacak yerde gidip ağacını görmek için kocaman bir dönemeç yapıyordu. Okuyucu belki de annesinin 23 yıl önce diktiği bir kestane ağacına Fabris'in gösterdiği büyük sevgiyi anımsıyordur. Kendi kendine o ağacı kestirmiş olmak ağabeyime pek yakışır doğrusu diye söylendi. Ama bu yaratıklar ince şeyleri hissetmezler, bunu aklına bile getirmemiştir. Hem de zaten bu hiç de bir uğursuzluk belirtisi olmazdı diye ekledi kesinlikle. 2 saat sonra bakışları son derece üzüldü. Kötü yaratıklar ya da bir fırtına genç ağacın ana dallarından birini kırmıştı. O da kuruyup sarkmıştı. Fabris bu dalı hançerinin yardımıyla saygıyla kesti. Sonra da suyun ağacın gövdesine girmemesi için kesiti iyice düzeltti. Ardından vakit onun için çok değerli olmasına karşın, çünkü neredeyse şafak sökecekti, sevgili ağacının çevresindeki toprağı bellemek için tam 1 saat geçirdi. Bütün bu çılgınlıkları yerine getirdikten sonra hızla yeniden Maggiore Gölü'nün yoluna koyuldu. Her şeye karşın hiç üzgün değildi. Ağaç çok iyi gelişmişti ki her zamankinden daha güçlüydü. 5 yılda neredeyse 2 kat büyümüştü. Kırılan dal önemsiz bir kazaydı. Bir kez kesilince artık ağaca zarar vermezdi. Hatta dallanması daha yukarıdan başlayacağından ağaç daha da boylanırdı. Fabris bir fersah kadar ya gitmiş ya gitmemişti ki parlak beyazlıkta bir çizgi doğuda ülkenin ünlü dairesi John Dillek'in doruklarını belirtiyordu. Fabris'in izlediği yol köylülerle kaynıyordu. Ama o askerce düşünecek yerde Como Gölü dolaylarındaki yüce ya da etkileyici görünümlerle duygulanıyordu. Bu görüntüler belki dünyanın en güzelleridir. İsviçre'de dedikleri gibi en çok çil para getiren demek istemiyorum ama insanın ruhuna en çok seslenen görünümler. Lombardo Venedikli jandarma efendilerin dikkatleriyle burun buruna bulunurken Fabris'in içinde bulunduğu durumda bu büyülü dili dinlemeye kalkışmak gerçekten bir çocukluktu. Delikanlı en sonunda kendi kendine "Sınırdan yarım fersah ötedeyim," diye söylendi. "Sabah devriyesine çıkan gümrükçüler ve jandarmalarla karşılaşacağım. Sırtımdaki şu ince çuha onlara kuşkulu görünecektir. Benden pasaport sormaya kalkışacaklar. Oysa o pasaportta cezaevinde olması gereken bir ad bulunuyor. İşte böylece ben de bir cinayet işleme zorunda kalacağım. Eğer her zaman olduğu gibi jandarmalar ikişer ikişer yürürlerse ateş etmek için ikisinden birinin yakama yapışmaya kalkmasını bekleyemem ya. Elim kolum bağlı. Adam yere düşerken beni bir an için tutmaya görsün. Kendimi dosdoğru Spielberg'te bulduğumun resmidir. Fabris özellikle belki de eniştesi Pietro Nero Conte'nin eski bir askerine ilk ateş etme zorunluluğu karşısında dehşete kapılınca koşup koskocaman bir kestane ağacının oyuk gövdesinin içine saklandı. Delikanlı tam tabancalarının kapsül fitilini yenilediği sırada bir adamın o günlerde Lombardiya'da pek moda olan Mercadante'nin o tadına doyulmaz havasını hiç kusursuz söyleyerek ormanda ilerlediğini işitti. Fabris içinden işte bu iyi bir belirti diye geçirdi. Adeta bir saygıyla dinlediği bu şarkı düşüncelerini karışmaya başlayan küçük öfke belirtisini içinden alıp götürdü. Ana yolun 2 yakasına büyük bir dikkatle baktı, hiç kimseleri göremedi. Şarkıcı besbelli kestirme yolların birinden çıkıverdi diye düşündü. Hemen hemen o anda da İngiliz vali tertemiz giysili bir mayet atına binmiş bir uşağın geldiğini gördü. Adam bir eliyle de belki biraz fazlaca sıska, şahane bir soylu atı tutuyordu. Fabris içinden, ah, bir insanın karşılaştığı tehlikelerin her zaman karşısındaki kimse üzerindeki haklarının ölçüsü olduğunu Moskva kontu bana yinelediği zamanki gibi düşünseydim, bir tabanca atışıyla şu uşağın kafasını dağıtırdım, sıska atın sırtına bindikten sonra da dünyanın bütün jandarmaları bana vız gelirdi. Parmaya döner dönmez şu adama ya da dul eşine para gönderirdim. Ama iğrenç bir şey olurdu bu. 10. Bölüm. Fabris bir yandan kendi kendine uzun uzun ahlak dersleri verirken Lombardiya'dan İsviçre'ye giden ana yola atlayıverdi. Bu yol orada ormandan 4-5 ayak daha aşağıdadır. Fabris içinden benim adam ansızın korkuya kapılırsa 4 nala gider diye geçirdi. Ben de burada gerçek bir sersem gibi dikilip kala kalırım. Fabris o sırada artık şarkı söylemeyen uşaktan 10 adım uzakta bulunuyordu. Adamın gözlerinden korktuğunu gördü. Belki de atlarını geri döndürecekti. Henüz daha hiçbir şeye karar veremeyen Fabris bir atılışta sıska atın yularını yakaladı. Uşağa da dostum dedi, ben adi bir hırsız değilim. Çünkü önce size 20 frank vermekle başlayacağım ama atınızı sizden almak zorundayım. Eğer bir an önce çabucak buradan cehennem olup gitmezsem öldürecekler beni. Kuşkusuz sizin de tanıdığınız o ünlü avcılar, 4 civa kardeşler peşimde. Beni kız kardeşlerinin yatak odasında yakaladılar, ben de pencereden atladım, işte şimdi de karşınızdayım. Rivalar köpekleri ve tüfekleriyle ormandan çıktılar. Ben şu kocaman kestane ağacının kovuğuna gizlenmiştim. Çünkü içlerinden birinin yolu açtığını gördüm. Köpekleri neredeyse izimi bulacaklar. Sizin ata binip Como'dan bir fersa öteye kadar 4 nala kaçacağım. Milano'ya gidip kral naibinin ayaklarına kapanacağım. Eğer gönül hoşluğuyla razı olursanız atınızı size verecek 2 Napolyon altını ile birlikte menzilde bırakacağım. En ufak bir direnişte bulunursanız şu gördüğünüz tabancalarla sizi öldürürüm. Eğer ben gittikten sonra jandarmaları peşime takarsanız kuzenim imparatorun seyisi Mert Alaric kontu kemiklerinizi kırdırtmaktan geri kalmayacaktır. Fabris sakin sakin söyledikçe bu konuşmayı uyduruyordu. Sonra da gülerek zaten benim adımı herkes bilir, gizlisi saklısı yok dedi. Ben Marchesino Ascanio del Dongo'yum. Şatom buraya pek yakın olan Grianta'da. Ardından da sesini yükselterek hadi bakalım dedi. Bıraksanıza atı. Hay Allah'ın cezası. Şaşırıp kalan uşak ağzını açıp da tek sözcük söylemiyordu. Fabris tabancayı sol eline geçirdi. Sağ eliyle de Berikin'in bıraktığı yuları yakaladı. Atın sırtına atlayıp hafif bir 4 nala uzaklaştı. 300 adım kadar gittikten sonra Fabris söz verdiği 20 frangı adama vermeyi unuttuğunu fark etti. Durdu. Yolun üzerinde hala kendisini izleyen uşaktan başka hiç kimse yoktu. Fabris mendiliyle adama ilerlemesini işaret etti. Sonra da onun 50 adım yakınına geldiğini görünce yolun üzerine bir avuç para atıp yeniden uzaklaştı. Biraz yol aldıktan sonra uşağın paraları topladığını gördü. Fabris gülerek kendi kendine, işte gerçekten de akıllı bir adam diye söylendi. Yararsız tek sözcük söylemedi. Fabris hızla uzaklaştı. Öğleye doğru sapa bir yerde bulunan bir evde durdu. Ancak birkaç saat sonra yeniden yola koyuldu. Sabahın saat 2'sinde Maggiore Gölü'nün kıyısına ulaşmıştı. Az sonra sularda çırpınan sandalını gördü. Kararlaştırılan işaret üzerine kayık geldi. Fabris atı teslim edecek köylü göremedi. Soylu hayvanı salıverdi. 3 saat sonra genç adam Belgrade'deydi. Orada dost bir ülkede bulunduğundan delikanlı biraz dinlendi. Pek neşeliydi. Çok iyi başarmıştı. Neşesinin gerçek nedenlerini belirtme yürekliğini gösterebilecek miyiz acaba? Ağacı fevkalade güzel gelişmişti. Ruhu da Rahip Blanes'in kollarında bulunduğu derin duygulanmayla ferahladı. Fabris içinden acaba Rahip bana bulunduğu bütün kehanetlere gerçekten inanıyor mu diye geçiriyordu. Kim bilir, belki de ağabeyimin bana bir Jacobenlik, inançsız, yasasız, her şeyi yapabilecek bir insan niteliği bulaştırdığından, bana kötü bir oyun oynayacak herhangi bir hayvanın kafasını kırma dürtüsüne kapılmama engel mi olmak istedi sadece? Fabris daha ertesi gün Parma'ya ulaşmıştı. Orada yolculuğunun öyküsünü her zaman yaptığı gibi hiçbir şey değiştirmeden kesin bir doğrulukla onlara anlatarak Düşes de Kont'u pek eğlendirdi. Fabris geldiğinde kapıcıyı ve San Severino Sarayı'nın bütün uşaklarını büyük yaz giysileri içinde buldu. Düşesi kimi yitirdik diye sordu. Kocam adını verdikleri o mükemmel adam Baden'de ansızın ölüverdi. Bu sarayı bana bıraktı. Bunu zaten daha önceden kararlaştırmıştık. Ama büyük bir dostluk simgesi olarak buna bir de 300 bin franklık bir kalıt eklemiş ki bu pek canımı sıkıyor. Her gün bana kötü oyunlar oynayan dükün yeğeni Raversi Markizi'nin lehine bundan feragat etmek de istemiyorum. Sen bu işlerden anlarsın, sanata meraklısın, bana bir yontucu bulmalısın. Dük'e 300 bin franklık bir anıt mezar yaptıracağım. Bunun üzerine Kont Raversi Markizi konusunda öyküler anlatmaya başladı. Düşes de onu iyiliklere boğarak boş yere yumuşatmaya çalıştım dedi. Dük'ün erkek yeğenlerine gelince hepsini albay ya da general yaptım. Buna karşın bana imzasız, iğrenç herhangi bir mektup göndermedikleri bir tek ay yoktur. Bu tür mektupları okumak için bir sekreter tutmak zorunda kaldım. Bosca Kontu da atıldı. Bu imzasız mektuplar zemzemle yıkanmış günahlarıdır onların. Yüz kızartıcı, alçakça ihbarlar sanayini işletirler bunlar. Bütün o güruhu tam 20 kez mahkeme huzuruna çıkarabilirdim. Diyan Kont sonra da Fabris'e doğru dönerek, ekselansları pekala tahmin edebilirler diye ekledi. Benim iyi yargıçlarımın onları nasıl mahkum edeceklerini. Fabris sarayda pek eğlenceli kaçak bir saflıkla, evet ama diye yanıt verdi. İşte bu bütün geri kalanını berbat ederdi benim gözümde. Ben onların vicdanlarının sesini dinleyerek yargılayan yargıçlar tarafından mahkum edildiklerini görmeyi yeğlerdim. Siz ki öğrenmek için yolculuk ediyorsunuz, böyle yargıçların adreslerini verirseniz beni çok sevindirirsiniz. Yatmadan önce onlara birer mektup yazarım. Eğer ben bakan olsaydım bu tür namuslu yargıçların yokluğu benim öz saygımı yaralardı. Kont da ama bana öyle geliyor ki diye yanıt verdi. Fransızları o kadar seven ve hatta bir zamanlar yenilmez kolunun yardımını onlara sunan ekselansları şu anda o Fransızların en büyük özdeyişlerinden birini unutuyorlar. Şeytan sizi öldüreceğine şeytanı öldürmek yeğdir. Benim suçladığım kimseleri aklayıp geri gönderecek yargıçlarla bütün gün Fransa devrimi tarihini okuyan o ateşli kişileri nasıl yöneteceğinizi görmeyi pek isterdim doğrusu ya. Sözünü ettiğim bu yargıçlar açıkça suçlu olan alçakları bile en sonunda mahkum etmemeyi başarırlar. Üstelik kendilerini de Brutus sanırlar. Ama sizinle bir şeyi tartışmak istiyorum. Sizin o pek duyarlı, ince ruhunuz Maggiore Gölü kıyılarında bırakıverdiğiniz o biraz zayıf at konusunda az buçuk vicdan azabı duymuyor mu? Fabris büyük bir ciddiyetle, atın sahibine duvar ilanı ve daha başka giderleri ödemek amacıyla ne gerekiyorsa verdirmeyi düşünüyorum. Hayvanı bulan köylüler ancak o ilanlardan sonra atı sahibine geri vereceklerdir. Yitik bir at ilanını aramak amacıyla her gün Milano gazetesini okuyacağım. Atın belirtilerini çok iyi tanıyorum. Kont Düşes'e, gerçekten de pek ilkel bir insan bu dedi. Sonra da gülerek, peki ya eğer bu ödünç atın sırtında dört nala koşarken hayvanın aklını ezip de tökezleseydi, ekselansların hali nice olurdu hiç düşündünüz mü? Sevgili küçük yeğenim, Spielberg'de olurdunuz. Benim bütün saygınlığım bacaklarınızdan her birine bağlanacak zincirlerin ağırlığını olsun olsun da bir 30 libre kadar azalttırmayı ya başarır ya da başaramazdı. O eğlenceli yerde bir 10 yıl geçirirdiniz rahat rahat. Kim bilir belki de bacaklarınız şişer kangren olurdu. O zaman da onları gerektirdiği gibi keserlerdi. Gözleri yaşaran Düşes, ah rica ederim, böylesine üzüntülü, yürek paralayıcı bir öyküyü daha fazla uzatmayın diye haykırdı. Şimdi sağ salim geri döndü ya. Bakan büyük bir ciddiyetle, bundan ben sizden daha büyük bir sevinç duyuyorum, kesinlikle inanabilirsiniz diye karşılık verdi. Ama canım, bu acımasız çocuk madem ki Lombardiya'ya geçmek istiyordu, neden uygun bir isim altında benden pasaport istemedi? Yakalandığı haberini alır almaz hemen Milano'ya giderdim. Oradaki dostlarım pekala göz yummayı kabul ederlerdi ve jandarmalarının Parma Prensi'nin bir uyruğunun tutuklandığını varsayarlardı. Kont sonra da daha yumuşak bir sesle şöyle sürdürdü. Gezintinizi çok zarif bir biçimde anlattınız. Pek de eğlenceliydi, kabul ediyorum. Ormandan ana yola çıkışınız oldukça hoşuma gitti. Ama laf aramızda, madem ki bütün yaşamınız o uşağın elindeydi, sizin onun canını almaya hakkınız vardı. Ekselanslarına parlak bir gelecek hazırlayacağız. En azından hanımefendi bunu bana buyurdular. En büyük can düşmanlarımın bile beni onun buyruklarına itaat etmemekle suçlayacaklarını hiçbir zaman sanmıyorum. O sıska atla çan kulesine yaptığınız o bir çeşit koşuda eğer hayvan bir tökezleseydi, hanımefendi ve benim için ne büyük ne öldürücü bir üzüntü olurdu bu. Kont ardından da, bu atın kafanızı patlatması hemen hemen daha iyi olurdu diyeceğim geliyor diye ekledi. Pek duygulanıp heyecanlanan Düşes, Bu akşam pek trajiksiniz dostum dedi. Kont da heyecanla, trajik olaylar çevremizi kuşatıyor da ondan diye yanıt verdi. Burası Fransa değil, orada her şey ya şarkılarla ya da 2-3 yıllık hapis cezasıyla sona erer. Gerçekten de bütün bunlardan size gülerek söz etmekle hata ediyorum. İşte böyle küçük yeğenim. Öyle sanıyorum ki sizi psikopos yapmanın bir yolunu bulabileceğim. Çünkü pek akla yatkın biçimde, şurada bulunan pek sayın düşesin istediği gibi sizi doğrudan doğruya baş psikopos yapmakla işe başlayamam. Bizim akıllı uslu öğretilerimizden uzak olacağınız o psikoposlukta nasıl bir politika izleyeceğinizi bize söyler misiniz? Fabius alev alev yanan gözlerle, Fransız dostlarımın çok güzel söyledikleri gibi şeytan beni öldüreceğine ben onu öldüreceğim yanıtını verdi. Sizin bana sağlayacağınız konumu tabanca kullanmak da içinde olmak üzere olası her yola başvurarak koruyacağım. Del Dongo'ların soy kütüğünde atalarımızdan Grianta Şatosu'nu inşa ettirenin öyküsünü okudum. Ömrünün son günlerine doğru can dostu Milan Dükü Galias onu bizim gölün kıyısında bir müstahkem şatoyu gezmeye gönderir. İsviçrelilerin yeni bir saldırısından korkuyorlardı. Milan Dükü onu başından savarken komutana gene de nezaket pusulası yazmam gerek der ona. Yazar ve eline iki satırlık bir mektup verir. Sonra bal mumuyla mühürleyip kapatmak için pusulayı geri ister. Böylesi daha terbiyelici olur der prens. Vespasyan Del Dongo gider ama gemisi gölde yol alırken pek eski bir Yunan öyküsünü anımsar. Çünkü pek bilgili bir insandır. İyi yürekli efendisinin mektubunu açar. Orada şato komutanına kendisi gider gitmez hemen öldürmeleri buyruğunun verildiğini görür. Atamızla oynadığı oyuna pek dikkat eden Sforza Efendi pusuladaki son satırla imza arasında bir mesafe bırakmıştı. Vespasyan Del Dongo işte o araya kendisinin göldeki bütün şatoların genel yöneticisi olarak tanınması buyruğunu yazıp mektubun baş tarafını yok eder. Müstahkem şatoya gelip de genel yönetici olarak tanındıktan sonra komutanı bir kuyuya atar, Sforza'ya savaş ilan eder, birkaç yıl sonra da ailemizin bütün kollarının mal varlığını oluşturan, günün birinde de bana 4000 liralık bir gelir sağlayacak olan o uçsuz bucaksız topraklara karşılık kalesini verir. Kont gülerek, adeta bir akademili gibi konuşuyorsunuz diye haykırdı. Şu bize anlattığınız güzel bir çılgınlık öyküsü. Ama böyle ilginç şeyler yapma olanağı öyle her 10 yılda bir insanın eline geçmez. Yarı ahmak ama dikkatli ama her gün ihtiyatlı bir kimse düşler kuran insanları yenme zevkini sık sık tadar. Napolyon bir düşlem çılgınlığıyla Amerika'ya varmaya çalışacak yerde ihtiyatlı John Ball'a teslim oldu. John Ball da tezgahında Napolyon'un Temistokles'ten söz ettiği mektupla pek alay etti. Her zaman aşağılık Sancho Pança'lar önünde sonunda yüce Don Kişot'ları alt ederler. Olağanüstü hiçbir şey yapmamaya razı olursanız, pek saygın değilse bile çok sayılan bir psikopos olacağınızdan hiç kuşkum yok. Bununla birlikte uyarım geçerliliğini koruyor. At olayında ekselansları çok düşüncesizce davranmışlar. Ebedi bir hapse girmelerine ramak kalmış. Bu sözcük Fabius'i iliklerine kadar ürpertti. Uzun zaman derin bir şaşkınlık içinde kaldı. Kendi kendine beni tehdit eden o tutuk evi bu muydu yoksa, işlememem gereken suç bu muydu yoksa diye düşünüyordu. Kehanet olarak umursamadığı Blanes'in kehanetleri şimdi gözünde gerçek ön belirtilerin bütün önemini kazanıyordu. Şaşıran düşes Fabius'i, neyin var senin kuzum dedi. Kont seni kapkara düşüncelere daldırdı. Yepyeni bir gerçekle aydınlandım. Buna karşı baş kaldıracak yerde de kafam ve ruhum bunu benimsiyor. Gerçekten de ebedi bir tutukluluğun ya pek yakından sıyrıp geçtim. Ama o uşak İngiliz sürü giysileri içinde o kadar güzeldi ki onu öldürmek pek yazık olurdu. Bakan Fabius'in o akıllı uslu halini pek sevindi. Düşese bakarak, ne olursa olsun her bakımdan çok iyi dedi. Sonra da Fabius'e, size şunu söyleyeyim ki dostum, birini fethettiniz, hem de belki bütün hepsinin en arzu edilenini dedi. Fabius içinden ah diye düşündü. İşte küçük Marietta konusunda bir şaka. Fabius yanılıyordu. Kont şunları ekledi. Sizin tanrısal sadeliğiniz bizim saygıdeğer başpiskoposumuz Rahip Landriani'nin gönlünü fethetti. Şu günlerde sizi bir piskopos naibi yapacağız. Bu şakanın en güzel yanı da şu ki, değerli çalışkan kişiler olan bugünkü 3 piskopos naibi, öyle sanıyorum ki bunlardan ikisi siz daha dünyaya gelmezden çok önce piskopos naibiydiler, başpiskoposlarına yazılmış güzel bir mektupla sizin aralarında en birinci sırayı almanızı isteyecekler. Bu beyler önce sizin erdemlerinize dayanıyorlar, sonra da ünlü başpiskopos Ascanio del Dongo'nun küçük yeğeni olmanıza. Sizin erdemlerinize duydukları saygıyı öğrendiğim zaman piskopos naiplerinden en eskisinin yeğenini hemen yüzbaşı yaptım. Bu yeğen Mareşal Suşe'nin Tarragoni kuşatmasından beri teğmendi. Düşes, hemen şimdi ev kıyafetinle olduğun gibi bir koşu gidip başpiskoposuna bir sevgi ziyaretinde bulun diye haykırdı. Ona kız kardeşinin düğününü anlat. Kardeşinin düşes olacağını öğrenince başpiskopos seni daha bir havarice bulur. Zaten gelecek ataman konusunda kontun sana bütün anlattıklarından hiçbir şey bilmiyorsun. Fabius hemen başpiskoposluk sarayına koştu. Orada sade ve alçak gönüllü davrandı. Çok büyük bir kolaylıkla takındığı bir davranıştı bu. Buna karşın büyük senyör rolleri oynamak için çok çaba göstermesi gerekiyordu. Fabius bir yandan Monsignor Landriani'nin biraz uzunca anlatılarını dinlerken bir yandan da içinden sıska atın yularını tutan uşağa bir el ateş etse miydim acaba diye geçiriyordu. Mantığı ona evet diyordu ama gönlü yüzü paramparça bir halde attan düşen o yakışıklı delikanlının kanlar içindeki görünümüne dayanamıyordu. Eğer at tökezleseydi içine gömüleceğim o tutuk evi onca belirtiyle tehdit edildiğim hapishane miydi acaba? Bu soru onun için son derece önemliydi. Başpiskopos da Fabius'in son derece dikkatli halinden pek hoşnut kaldı. 11. Bölüm. Başpiskoposun sarayından ayrılır ayrılmaz Fabius hemen küçük Marietta'ya koştu. Uzaktan Giletti'nin kalın sesini işitti. Adam şarap getirtmiş, can dostları suflör ve kandil söndürücülerle birlikte içiyordu. Sadece analık görevi yapan Mammaccia Fabius'in işaretine yanıt verdi. Kadın ona, "Sen gittikten sonra çok şeyler oldu," diye haykırdı. Bizim oyunculardan ikisi, üçü, Büyük Napolyon'un yortusunu bir içki alemiyle kutlamakla suçlandılar. Jacobin dedikleri bizim zavallı kumpanyada Parma devletlerinden çekilip gitme buyruğunu aldı ve yaşasın Napolyon. Ama dediklerine bakılırsa bakan istemeye istemeye para vermiş. Yalnız kesin olan bir şey varsa o da şu. Giletti'nin parası var. Ne kadar olduğunu bilmem ama adamda avuç dolusu eküler gördüm. Marietta Mantova'ya ve Venedik'e kadar yol harcaması olarak bizim yöneticiden 5 ekü aldı. Bense bir ekü koparabildim ancak. Kız hala sana sığ sıklama aşık ama Giletti'den ödü patlıyor. 3 gün önce sergilediğimiz son oyunda Giletti kızı kesinlikle öldürmek istiyordu. Ona hatırı sayılır 2 tokat patlattı, en kötüsü de Marietta'nın mavi şalını yırttı. Eğer ona bir mavi şal armağan edersen pek hoşuna gider. Biz de onu piyangodan kazandığını söyleriz. Jandarmaların baş trampetçisi yarın bir yarışma hazırlıyor. Bunun saatinin ilanını bütün sokak başlarında asılı görürsün. Bizi görmeye gel. Eğer o yarışmaya gider de böylelikle dışarıda biraz daha uzun zaman kalacağı umudunu bize verirse ben pencerede olur sana yukarı çıkmanı işaret ederim. Bize çok güzel bir şeyler getirmeye çalış. Marietta kız da seni deliler gibi seviyor. Bu iğrenç mezbeleliğin helezon biçimi merdiveni inerken Fabius derin bir pişmanlık ve iç ezikliği hissediyordu.